Ayrım 8, sayfa 98. Ziya Gökalp ve Türk Tarihi. Atatürk'e Türk tarihini anlama zorunluluğunu hissettiren düşünürlerin başında Ziya Gökalp vardır. 1876'da Diyarbakır'da doğan Selanik'te İttihat ve Terakki'ye girerek bu hareketin ideoloğu haline gelen Gökalp, 1924'te ölmüştür. 1925'te basılan Türk Medeniyet Tarihi ise gençliğine ders kitabı olarak hazırlanmıştı. Atatürk'ü derinden etkileyen tarih anlayışı içinde Gökalp, Türklerin yaşadığı dönemleri üçe ayırır. 1. Uzak Doğu uygarlığında yaşayan Türk Arsı, 2. İslamiyetle beraber devam eden Türk Arsı, 3. Tanzimat'la başlayan Batı uygarlığındaki Türk Arsı. O dönemlerde çok kullanılan Hars kavramını Gökalp şöyle anlatır. Bir uygarlık çeşitli ulusların ortak malıdır. Çünkü her uygarlığı sahipleri olan çeşitli uluslar ortak bir hayat yaşayarak meydana getirmişlerdir. Bu yüzden her uygarlık mutlaka uluslararasıdır. Fakat bir uygarlığın her ulusta aldığı özel şekilleri vardır ki buna Hars denilir. Gökalp, Türkleri anlatmaya, çeşitli dillerdeki kelimelerle Türkçe arasında bağlantılar kurmaya, Türklüğü yorumlayan yabancı yazarlarla tartışmalara girmeye çalışır. İşte kitabından bir bölüm. 1841-1900 arasında yaşayan ve dilimize çevrilen Gökbayrak kitabı, çok geniş kitlelerce okunan Fransız Léon Cahen'a verdiği cevapları birlikte görelim. Léon Cahen, Kırgız kelimesine yanlış mana vermiştir. Ona göre Kırgız kelimesinin manası serseri ve derbederdir. Halbuki Kırgızlar illerinin ve adlarının menşeini, parantez içinde Kırkız, da görüyorlar. Bir Hakan kızının mahiyeti olan bu kır kız, bir gece sabaha doğru sultanları ile beraber kalkmışlar, tenezzüh için kıra çıkmışlar, parmaklarını altın ışığın lemasıyla parlayan bir ırmağın suyuna daldırmışlar ve bundan dolayı kırkıda gebe kalmışlar. Sarayda bunların gebe kaldıkları duyulunca kırkıda beraber bir dağ nefedilmişler. Onların doğurdukları erkek ve kız çocuklardan parantez içinde Kırgız ili vücuda gelmiş. Mossad'ın neşrettiği Fransızca yeni bir coğrafya kitabının beyanına nazaran parantez içinde Kazak kelimesi parantez içinde Kaz toteminden müştakmış. Kazak parantez içinde Kazlı demekmiş. Bu surette Kırgız kelimesi parantez içinde Kırkız kelimesinin muharefi olabilir. Kırgızlar bütün cemiyetlerde mevcut bir enmüzeç değildir. İstiklalini çok seven ve bundan dolayı ilhanlıklardan uzak dağlarda yaşayan bir ilin adıdır. Kazaklık nedir? Hükümdarlarla yahut iktidar mevkinde bulunan beylerle geçinemeyerek çöle çıkan kaçaklara parantez içine Kazak derlerdi. Mete, Atilla, Selçuk, Çingiz, Timur hürriyetler için ilk evvel kendi metbullarına karşı parantez içine Kazak olmuşlardı. Kazaklar Kırgızlar gibi hususi bir il değildi. Her ilin kaçaklarına parantez içine Kazak denilebilirdi. Kırgız Kazaklar Ejderhan'daki Akordu Devleti'nin Kazaklarıydı. Sonra bunlar Kırgız Kazak namıyla yeni bir il vücuda getirdiler. Leon Cahan'ın bir hatası da eski Türklerin ziyafet günlerinden Mada günlerde hiç koyun, öküz ve at kesmemeleriydi. Bunun sebebi de sürünün azalmasıymış. Halbuki eski Türklerde her gün taylar, parantez içinde ziyafetler ve şölenler, parantez içinde ziyafeti milli içtimalar olduğu gibi bunun haricinde de her ev kendi kendine ziyafet çekerdi. Eski Türkler dünyanın en tehlike arayan bir kavmi olduğu gibi en çok zevkler ve eğlenceler içinde yaşayan bir kavmiydi. Sürüsün azalacağını hiç düşünmezdi. Hatta sürüsünün yağma olunmasından da o kadar endişe etmezdi. Şu darbu mesel, şu atasöz bize parantez içinde Türkmen göçüdür vara vara düzelir diyerek sürüsü yağma edilmiş bir ilin ne suretle eski hani bulduğunu anlatır. Atatürk Türklüğün kökenini arıyor. 1932'de Ankara Halk Evi'nde toplanan 1. Türk Tarih Kongresi, onun düşüncelerini yansıtan bir tarih anlayışını şekillendiren çalışma olmuştu. 2 Temmuz 1932'de Ankara Halk Evi'nde toplanan 1. Türk Tarih Kongresi, Atatürk'ün düşüncelerini de yansıtan ve etkileri yıllarca devam eden bir tarih anlayışını şekillendirir. Bugün aradan yıllar geçtikten sonra bu anlayışın mimarı olan Ziya Gökalp'i, Gökalp'in 100. ölüm yıl dönümü hazırlıklarını yapanlar bile eleştiriyor. Dipnot: Ziya Gökalp, Türk Medeniyet Tarihi, Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları, 1976. Gökalp'in Türk Medeniyeti Tarihi'nin yeniden basıldığı 1976'da bu kitabın ön sözünde şu görüşler var. Eserdeki bilgiye gelince, eserin yazılışından bu yana 50 yıldan fazla bir zaman geçtiği göz önünde bulundurulursa, o zamandan beri eserin ihtiva ettiği çeşitli konularda yeni keşif ve teliflerin ortaya konulacağı, eksik veya yanlış bilgi ve görüşlerin tamamlanıp düzeltileceği, kesin olmayan bazı faraziyelerin ya tamamen çürütülüp veya pekiştirileceği açıktır. Bütün bunların ötesinde kitabın bilgi yönünden tenkidi ve düzeltilmesi bahis konusu edilirken, bizatihi eserin yazılı sebebini göz önünde bulundurmak mecburiyeti vardır. Çünkü Ziya Gökalp'in amacı bir dinler tarihi veya Orta Asya Türk tarihi veyahut da sosyoloji kitabı yazmak değildi. Aksine bunların hepsini içine alan bazı neticelere dayanarak yetişecek genç nesle ruh verecek bir el kitabı ortaya koymaktı. Nitekim biz bu amaç için bazı bilgilerin hudutlarının zorlandığını, genelleştirildiğini veya yeni bilgilerin icat edildiğini görüyoruz. Sırf ilim, parantez içinde tarih, sosyoloji, etnoloji, din açısından bakınca eserin muhtevası belki münakaşa edilebilir. Fakat biz bunları eserin yazıldığı zaman ve şartlar yazılış sebebiyle birlikte düşününce Ziya Gökalp'e hak veririz. Bugünkü bilgilerimize göre artık hiçbir değeri kalmamış olan bazı tahmin ve farazilerin her birini düzeltmeye kalkışmak, tarihi yönden kabul olsa bile bizim ihtisasımız olmadığı gibi eserin yeniden telifini gerektirebilir. Ama 1937'li yıllarda durum ve Gökalp Ziya çizgisindeki görüşlere karşı tutum çok farklıydı. Bu görüşleri başta Atatürk olmak üzere devlet benimsemiş ve eğitim sistemi aracılığı ile pratiğe de aktarmıştı. Birinci Türk Tarih Kongresi zabıtlarından aktardığımız bazı konuşmaları görerek o günlerin dünyasını hatırlayalım. Kongreyi birinci gün Atatürk de dikkatle izlemiş ve katılanları Çankaya'da kabul etmiştir. İşte bazı konuşmacılar ve konuşmalar. Ari ırk nedir? Muallim Afet Hanım, parantez içinde inan, o günlerde Avrupa'da çok konuşulan Aryan ırklarla ilgili şu yaklaşımı getirmiş. Müracaat edebildiğim muhtelif dillerdeki kayıtlara göre Avrupalıların çok benimsedikleri parantez içinde Ari kelimesi Türkçedir. Bu lügat malumatı yanına Gobineau'nun 1853 tarihli Essai sur l'inégalité des races humaines adlı eserinden alınmış küçük bir kaç notu da koymak isterim. Notlar aynen şudur. İranlılar ilk halk olunmuş memleket olarak bildikleri yeri kendilerine göre Şark-ı Şimali'de Seyhun Ceyhun Nehri civarında çok uzakta gösterirlerdi. Şimdiye kadar münhasıran sarı ırka mensup milletlerin oturmuş olduğu yazılış olarak zannolunan ve Şarklıların Turan dediği bu memlekette tarihi devirlerde birçok Ari millet isimleri bulunur. Ar kelimesi Orta Asya'dan çıkan ırkın muhtelif kollarını her yerde takip etti ve onların zihinlerini daima işgal etti. Yunanlılar bu kelimeyi gayet iyi muhafaza ederek ve yerinde kullanarak tam hürmete değer adam, harp ilahı, kahraman, pehlivan manasını ifade ederlerdi. Ar, ir yahut er kelimesini Almanca, Latince kelimelerde de buluruz. Arkadaşlar, Ari kelimesinin parantez içinde er kelimesiyle münasebeti meydandadır. Bu kelimenin parantez içinde ar veya parantez içinde ir dahi telaffuz olunması hiçbir şey değiştirmez. Bugünkü kavimlerin kullandıkları dillerin hiçbirinin lügatında asıl olarak Ari kelimesi bulunmadığı gibi. Er kelimesi de yoktur. Bu kelimeler yalnız Türk dilinde vardır. Türklerin güzelliği. İstanbul Darülfünun'un müderresi Fuat Bey, parantez içinde köprülü, şöyle konuşuyor kongrede. Afet Hanımefendi Cengiz'in anasının Türk olduğundan bahsettiler. Bendeniz de ilave edeyim. Babası da aslen Türktür. Bu Moğol tarihinin en salahiyetler tarafından tasdik edilen bir hakikattir. T.T. Cemiyeti 2. Başkanı ve Bulun Ebus Hasan Cemil Bey de Yunanlıların aslını araştırıyor ve şöyle diyor. Hanımlar ve efendiler, bu saydığım eski medeniyetlerdir ki bugünkü medeniyetin güneşleri olmuşlardır. Biz bu güneşleri tutuşturan adamların çocuklarıyız. Parantez içinde alkışlar. Onun için biz Ege medeniyetini mahdut bir coğrafya ve sistem çerçevesi içinde mütalaa edemeyiz. Bundan sonra arkadaşlarım bir noktayı tekrar açık ifade etmeliyim ki muhasebemdeki gayenin yanlış anlaşılmasına yer kalmasın. Kullanılması zaruri olan tabirler arasında mesela klasik Grek medeniyeti müstakil bir medeniyet değildir. Grek dehası yahut Grek mucizesi bir efsanedir dediğim zaman tamamen bu tabirleri tarihi ve şeyni bir hakikatin ifadesi için kullanacağım. Yoksa Grek kabilesinin Yunanlar dediğimiz İyonların yahut veya İyelerin atalarımız Türkler olduğunu bundan evvelki sözlerim arasında sarih olarak işaret etmiştim. Şunu da ilave etmeliyim ki efsane olan yanlış ve haksız olarak büyük dehayı ve hayrete şayan mucizeyi, asıl dehalar ve mucizeler kaynağı büyük Türk ailesinin yalnız küçük bir uzvunda görmek ona münhasır tanımak ve tanıtmaktadır. Gerçi asıl kaynağa bakmak, bakabilmek her yüzün kârı değildir. Bunda takat ve kudret ancak hakikat güneşine bakmaya alışkın gözlerde bulunabilir. Eskişehir mebusu Profesör Yusuf Ziya Bey de eski Mısırlıların kaynağına inmiştir. Filhakika Mısır ilahlarının ve mitolojisinin Sümer ve Babil ilahları ve mitolojisiyle sıkı münasebetlerini şimdi biz de göreceğiz. Şu halde Tevrat'ın Ham ve Sam nesilleri diye yaptığı taksimat bir hakikat ifade etmemektedir. Bugün Babililer Semitik akvamdan mağduttur. Mısırlar ile Babililerin ve Sümerlerin akrabasıdır. Sümerlerin Turani bir kavim olduğunda bugün tereddüt kalmamış gibidir. Yalnız menşe meselesi münakaşa ve taharri sahasındadır. Çünkü Sümerler, Elamlar buraya bir medeniyeti kamil olarak geldiler. Bu medeniyeti nereden getirdiler? Bu medeniyet nerede inkişaf ve tekamül etti? Hallolunacak meseleyi muazzama budur. Bize göre bu medeniyet Türk medeniyetidir. İptidaya Sibirya ve Turan yaylasına doğan, orada büyüyüp inkişaf eden bu medeniyet, Cumhuriyeliler devrinin hitamı ve buz deryalarının eriyip cihan kapılarının açılmasıyla dünyanın her tarafına intişar etmiştir. Bu kapılar açılmaz orada sıkışıp kalmış olan kesit insan cemiyetleri yığın yığın etrafı aleme dağılmış ve her yığın kendine mahsus bir yurt tesis etmeye koşmuştur. Yusuf Ziya Bey eski Yunan ve Mısır mitolojisindeki ilah ve ilahelerin isimleriyle Türkçe arasındaki bağlantıları da buluyor. Örneğin Atene Türkçe ot kelimesinden gelir. Ateşi temsil eder. Ya eski Mısır'ın Osiris veya Isis'i. Osiris semayı ve nuru ifade etmek itibariyle evvelce söylediğimiz gibi Uzer'dur. İlk insan doğan ve ölen insan sıfatıyla Osiris, göğü ve güneşi değil bilakis beşeriyeti temsil eylemektedir. Bu takdirde Osiris, özerdir ki ilk insan demektir. Ve şu hale nazaran Isis, bu ilk ölünün zevcesi arkadaşından ayrılışını elem ve ıstırabıyla yanıp yakılarak tekrar hayatı abdest etmesi ümidiyle naaşın üzerinde ihtimamla bekleyen bir eştir. Çünkü eş Türkçe'de arkadaş dost manasında olduğu gibi rafikat-ı hayat manasına da alınmıştır. Eş Isis olmuştur. Nebatat ilahi sıfatıyla Osiris, özür kelimesi olarak lazım gelir ki, üremek, yetişmek, neşvünema bulmak manasına olduğuna göre, özür ilk nemayı hayat demek olup, bu takdirde Isis, yiş kelimesi olmak lazım gelir ki, nebatat ilahının yetiştirdiği yeşillikleri, ağaçlıkları ifade etmektedir. Çünkü Türkçe'de yiş, ağaç, orman manasındadır. Demek odur ki, Osiris, Üzeur, Zer, Öğür kelimelerinin manası bir lafızda içtimai etmesinden ve is, ay, eş, yiş kelimelerinin aynı şekilde telaffuz olunmasından neş'et etmektedir. Görünüyor ki telaffuzca ve fonetikçe yakınlık münasebetiyle Yunanlılarda ve Latinlerde, Araplarda olduğu gibi Mısırlılarda dahi muhtelif kelimeler arasındaki farklar unutularak bunların muhtelif manaları bir kelimede cem edilmiş ve ilahların efsafı ve hasilinde karışıklıklar vücuda getirilmiştir. Osiris gökte güneş manası itibariyle Uzeur ve mahkumu mevt olan ilk insan manasıyla Özer ve Nebatat ilahini itibariyle Özür olduğu halde bütün bu manaları cem etmiştir. Kezalik Isis ilahı Kamer manasıyla Ay, Aysisi Isis şeklini aldığı gibi Özer'in refika-i hayatı olmak itibariyle eş, eşiş Isis şeklini almış ve Nebat ilahının yetiştirdiği yeşillikler ve ağaçlıklar olmak itibariyle yiş, yişiş, isis şeklini alarak bir kelimede cem edilmiştir. Atatürk'ün de dinleyip onayladığı bu arayışların amacı Türk ulusunun bir kimliğe sahip olmasıydı. Osmanlılık bu kimliği adeta unutmuştu. Arayışlar abartmalıdır ama uzun yıllar düşünce hayatımızı etkilemiştir bunlar. 1930'lu Cumhuriyet yıllarını etkilen akımlar arasında faşizm de vardı. Atatürk de dış borç aradı. Atatürk Türkiye'sinde görünüşe başvurulan uzmanlardan biri de Hitler'in sihirbaz maliyecisi Şah'tır. Atatürk Türkiye'sini bir ütopya gibi görüp bugün örnek göstermek isteyenler yok değil. Oysa Atatürk Türkiye'si bugünkünden daha az gelişmiş ve ekonomik sıkıntıların sosyal kesimler üzerine daha fazla yansımalar gösteren bir ülkesiydi. Bunu Atatürk de biliyor, etkileniyor ve dış örneklere bakarak çözümler arıyordu. Bu arayışın içinde çok partili demokrasi denemesi de vardı. 1930'da Fethi Okyar'a kurdurulan serbest fırka bu arayışın bir ürünü değil midir? O günlerde bir Konyalı ozanın yazdığı şikayetnameyi, dipnot, K.Z.Genç Osman, Türk Dostları, Hürriyet Yayınları, 1972. Hatırlayalım. Yaşasın Fethi Bey kurdu bir fırka, iyi namı gitti şark ile garba. Ne altta sergi var ne dalda hırka, perişan halimi bilsin Fethi Bey. Sabahtan tahsildar dizilir bir saf, ne tüccar kalmıştır ve ne de esnaf. Her gelen tahsildar etmiyor insaf, malımız haciz de bilsin Fethi Bey. Maaş alanlarda fantezi çoktur, parayı kazanan avukat doktor, fukara rençbire hiç bakan yoktur, bunların halini sorsun Fethi Bey. Çalıştım çiftime yapmadın hile, 150 dönümden çıktı 10 kile, benim tohumluğa yetmiyor bile, bankaya ne verem yetiş Fethi Bey. Atatürk'ün önüne de bu yakınmalar gelmiştir. Arada çözüm yolları ve sonuçlarını inceleyen yabancı yazarlar ilgi çekici yargılara varır. Robinson, Atatürk'ün yabancı sermayeyi Türkiye'ye çağıran 1923'teki konuşmasını 1920'li yılları sonunda başlayan dış borç arama çabalarını, devletçiliği, 1933'te ceza kanununun değiştirilerek grev ve lokaltın yasaklanmasını ele alır. Bu Amerikalı yazara göre devletçilik bürokratların güçlenmelerini ve özel sektörün rekabetine karşı bir zafer sağlamalarını gerektirir. Aynı dönemde CHP ile devletin özdeşleşmeleri ve ekonominin de devlet kontrolüne alınması, faşist İtalya'nın, Nazi Almanya'sının ve Sovyetler Birliği'nin uygulamalarına paraleldir. Atatürk Fethi Okyar'a kurdurduğu serbest fırkanın programını bizzat incelemiş ve programa Cumhuriyet'in menfaatleri için girişilmesi icap eden işlerde fertlerin kuvveti yetersiz görüldükçe devletin doğrudan doğruya teşebbüs alır gibi ekler yapmıştır. Dipnot: Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları, 1980, parantez içinde yayını hazırlayan Cemal Kutay. Serbest fırkanın programındaki bazı ilkeler şunlardır. Vergiler millet fertlerinin iktisadi teşebbüs faaliyetini sarsmayacak ve Balkan gücünü aşmayacak derecede hafifletilecektir. Vergi konumu ve alınmasındaki yolsuzluklar hafifletilecektir. Fırka vatandaşın refahına, mali ve iktisadi her türlü teşebbüsün engel olan hükümet müdahalelerini kabul etmez. Halkın hükümet dairelerindeki işleri azami süratle ve kolaylıkla gördürülecektir. Rüşvet ve suistimallere karşı merhametsizce müdahale edilecektir. 1929 krizi. Kurtuluş Savaşı'nı yeni geride bırakmış ve bu arada 1921'den başlayarak daralan dünya ekonomisinin 1929'da zirveye çıkan büyük krizle derinden etkilenmiş Türkiye'ye Atatürk dışarıdan çıkış yolları aramıştır. Tekel ve İlkin, dipnot, Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları, 1980, parantez içinde yayını hazırlayan Cemal Kutay. Şu yabancı uzmanların hazırladığı raporlardan söz ederler. 1928 yılında Merkez Bankası kurulması üzerine çeşitli kesimler yoğun çalışmalar yapmıştır. Ali İktisat Meclisi, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası gibi kuruluşlar konu üzerine daha çok kuramsal çalışmalar yapmışlardır. En önemli girişimi İş Bankası yapmıştır. Merkez Bankası'nı İş Bankası çevresinde kurmayı amaçlayan bu teşebbüs için Hollanda Bankası İdare Meclisi Reisi G. Wisseling Türkiye'ye getirildi. İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar, Wisseling'in bu raporunu başvekile takdim ederken konuyla ilgili kendi görüşlerini de aksettiren bir rapora da ekledi. İş Bankası'nın Wisseling raporu çerçevesinde yaptığı teşebbüsler ülkede öncelikle bürokratik kesim üzerinde doğurduğu endişeler neticesi başarısızlığa uğrarken artık tesirleri açıkça görülmeye başlayan buhran ilk hızlı bir devlet bankası kurulmasını acil bir çözüm haline getiriyordu. Hükümet bir yandan Almanya'dan uzman getirirken bir yandan da kendisi konuyla ilgili fikri çalışmalara yoğunluk veriyordu. Almanya'dan çağrılan uzman H. Schacht oldu. Schacht işlerinin yoğunluğu yüzünden gelemedi. Kendisinin gelememesi üzerine yerine gönderdiği K. Müller'in raporu ve Schacht'ın bu rapor üzerindeki yorumları 1930'da Maliye Bakanlığı'na ulaşmış ve bizzat Başbakan İnönü tarafından incelemeye tabi tutulmuşlardır. Kambiyo istikrarının henüz sağlanmadığı ve dış borçlarla ilgili moratorium haberlerinin yaygınlaştığı bir ortam olan Ocak başında Osmanlı Bankası direktörü M. Sorbiye bir devlet bankası konusunda temasla bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Arayışlar. Daha sonra bir devlet kuruluşu olmasına karar verilen Merkez Bankası için hazırlanan kanun tasarısını inceleme görevi de Lozan Üniversitesi Profesörü Leon Mort'a verilir. Aynı şekilde 1929 yılında sıkışan dış borç ödemelerini konuşmak için Borçlar Meclisi üyeleri Ankara'ya gelir. Türkiye bir yandan borç ertelemesine, bir yandan da yeni dış borç bulmaya çalışmaktadır. Bu konudaki incelemenin yapılması görevi de Fransız iktisatçı Profesör Charles Riste verilir. Riste 1930 Haziran'da Ankara'ya gelir. Görüldüğü gibi Türkiye'yi siyaseti ve ekonomisiyle yönetmek değişen şartlara karşı bugünkünden çok farklı yöntemlerle sağlanmamıştır. Atatürk de dış borç aramış, yabancı uzmanların görüşlerine başvurmuştur. Çok fazla farklı değil. Atatürk'ün Türkiye'sinde görüşüne başvurulan uzmanlardan Schacht, Hitler döneminin sihirbaz maliyecisidir. Dilimize çevrilen kitapları ile de tanıdığımız dipnot. Dr. Hallmann, Schacht, Paranın Sihri, Ak Yayınları, 1968, parantez içinde çeviren Halit İheber. Schacht 1877'de doğdu. 1924, 29 ve 33-34 yıllarında Reichsbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1934-37 arasında Hitler'in ekonomi bakanı olmuş ve kısa vadeli bonolar ile büyük fonlar yaratmıştır. 1944'te Hitler'le anlaşmazlığa düştü ve toplama kampına atıldı. Nürnberg mahkemesine beraat etti. Atatürk Türkiye'sinin esinlenip etkilendiği dış dünya ortamını Tuncay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1933 programı ertesindeki gelişmelere bakarak inceler. Dipnot: Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması. Yurt Yayınları, 1981. Faşist eğilimler. CHP'nin 1935 kongresinde yenilenen bu programı hazırlanırken 1931'de TBMM matbaasında çeşitli parti programları basılmıştır. Bunların arasında Alman Nasyonal Sosyalist Partisi'nin ve İtalyan Faşist Partisi'nin programları da vardır. Bu arada Atatürk'e yakın olan yazarlardan Farih Rıfkı, parantez içinde Atay, Yeni Rusya'yı faşist İtalya'yı ziyaret edip incelemekte ve şöyle yazmaktadır. Kaç senedir iki esası müdafaa ediyorum. Şimal terbiyesi ve ihtilalci metotlar. Fahri Rıfkı'ya göre Türkiye'nin inkılapçı fırkası komünist ve faşist, yani eski bir nizamdan yeni bir nizama geçen memleketlerin fırkalarından örnek alarak kurulmalıdır. Fahri Rıfkı İnönü'yle yaptığı Moskova gezisinden sonra 1932'de şöyle yazar. Türk yığınlarının terbiyesi için Moskova'nın yığın terbiyesi metotları, destekçi Türk iktisatçılığı için faşizmin korporasyon metotları benimsenmelidir. 1932'de kurulan halk evleri ile CHP, Macaristan'daki Milli Kültür Cemiyeti'ni, Çekoslovakya'daki Mazarik Halk Terbiye Müessesesi'ni, İtalya'daki faşist Dopalayoroları, Almanya'daki Nazi Partisi örgütlerini ve İngiltere'deki Halk Terbiye Cemiyetlerini örnek alır. Tunçay'dan aktarılacağı kitabında Edirne Bumusu Mehmet Şeref Aykut 1936'da Kemalizmi şöyle yorumlar. Türk devrimini son asırların değişikliklerini hazırlayan fikirlerini ve daha sonra gövdelenen rasyonel sosyolojik, Marksist ve faşist rejim ve ideolojileriyle izaha kalkmak da fazla bir iş olur. Kemalizm bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Biz parlamentocu değiliz. Siyasi şahıslarla büyük endüstri, ticaret sahipleri doymak bilmez bir iştahla zenginliklerini artırmak için bu sistemi, parantez içinde parlamenterizm, tutmaya çalışırlar. Bugün çarpışan sermayecilik büyük kazanç gürültüleri altında görülen utanç verici işler hep işte parlamenterizmin eseridir. 1920'lerde başlayan ve 1930'ları için alan ekonomik kriz ülkeleri değişik biçimde etkiledi. Örneğin ABD'de Roosevelt ile New Deal politikası iktidara geldi. Devlet banka sistemini borsaları denetim altına aldı. Altın alım satımı yasaklandı. Devlet yatırımları ile işsizliğin üzerine gidildi. Ekonomik bunalım döneminde Almanya'da Brüning hükümeti vardı. Tekel ve İlkin o dönem sonrasında Türkiye'yi de etkileyecek olan gelişmeleri şöyle anlatırlar. Almanya'da sosyalistlerin katılmadığı bu hükümetler döneminin geleneksel ekonomik politikacı çetelerine bağlı kalarak uyguladığı deflasyonist politikalar işsizliği hızla artırıyordu. Brüning'in işçi ücretlerini indirme konusunda aldığı kararlar işsizliğin artmasını engelleyemiyordu. Bu ise Almanya'da sosyalist hareketin gelişmesine sebep oluyordu. Buhran ortamı ise sağ ve sol militan grupların çatışmasını hızlandırıyordu. Brüning hükümeti Alman ahır sanayi grupları ile mamul ünlü madde üreten hafif sanayiciler arasındaki çatışmada hafif sanayicileri tutuyor, daha çok küçük iş çevrelerine dayanarak sol muhalefetin bulunduğu bir ortamda bir antitröstçü bir politika izliyordu. Dönemin şartları içinde bu politika sadece Lignit kartelinde uygulanabilmişti ama ağır sanayicilere karşı potansiyel bir tehlikeydi. Bu ortam ağır sanayinin ve bununla ilgili sermaye çevrelerinin desteğini Hitler'in arkasına getiriyordu. Bu destek demokratik rejime ve sola karşı olan Hitler'i 1933'te iktidara getirdi. Hitler'in döneminde daha önce von Papen döneminde iş yaratmak için başlamış olan bayındırlık yatırımlarına hız verildi. Almanya'nın ünlü otobanları bu dönemde yapıldı. Bu yolla işsizlik sorunu hızla çözümlendi. Faşist iktidar antitröstçü tutumunu değiştirerek tam tersi bir tutum takındı. Kartelleşmeyi zorunlu hale getirdi. Bu yolda alınan kararlarla küçük iş çevreleri baskı altına alındı. Sanayi kapitalinin hızla ve daha çok kendi kendisini finanse ederek büyümesi teşvik edilirken banka kapitali kontrol altına alındı. Artık Reich Bank hisse senedi sahipleri tarafından kontrol edilen bir kuruluş değil, hükümetin icracı bir organı haline geldi. Büyük sanayide yeni teknolojik gelişmelere imkan veren bunun riskini büyük endüstricide bırakmayıp küçük ve orta endüstriciye yükleyen zorunlu bir finansman biçimini geliştirdi. ABD deneyinden farklı olarak büyük iş çevreleri kendi içinde otonom olarak örgütlenirken işçilerin bunlara karşı denge tutabilecek otonom bir örgütlenmelerine olanak sağlamıyordu. İşçi politikası iş gücünün tam kullanılmasına ve produktivitesinin ücretleri yükseltmeden artırılmasına dayanıyordu. Almanya bu yönetim altında buhrandan çıktı. 1936 yılında 1929'daki üretim düzenine ulaştı. Alman faşizminin ulaştığı bu sonuç Avrupa'daki yarı çevre ve çevreyi oluşturan ülkelere faşist rejimlerin yayılmasını hızlandırdı. İtalya'da faşizm 1921 krizinden yararlanarak iktidara el koymuştu. 1933'te Hitler'in iktidara el koymasına paralel olarak Avrupa'nın demokrasi geleneği çok güçlü olmayan bütün ülkelerinde diktatörlükler ve faşist rejimler kuruldu. Avusturya parantez içinde 1933, Bulgaristan parantez içinde 1934, Litvanya parantez içinde 1933, Estonya parantez içinde 1934, Portekiz parantez içinde 1933, bu yılların Avrupa'da rejim değişikliği geçiren ülkeleriydi. İspanya parantez içinde 1936, Yunanistan parantez içinde 1936, Romanya parantez içinde 1938. Belirli bir arayla bu ülkeleri takip etti. Avrupa'da faşizm hakim bir siyasal rejim haline geldi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Leon, L-E-O-N, Kehan, C-A-H-U-N, Mosaj, M-O-S-S-A-G-E, Gobinesu, G-O-B-I-N-E-S-U, Essay, E-S-S-A-I, Ser, S-E-R-L, İnegalite, İ-N-E-G-A-L-İ-T-E, Races, R-A-C-E-S, Humanius, H-U-M-A-N-I-E-S, Helman, H-J-A-L-M-A-N, Şaht, S-C-H-A-C-H-T, Robinson, R-O-B-I-N-S-O-N, Wiesering, V-I-S-S-E-R-I-N-G, Müller, M-Ü-L-L-E-R, Mart, M-O-R-T, Charles, Ç-H-A-R-L-E-S, Rist, R-I-S-T, Reichbank, R-E-I-C-H-B-A-N-K, Nürnberg, N-Ü-R-N-B-E-R-G, Roosevelt, R-O-O-S-E-V-E-L-T, New, N-E-W, Deal, D-E-A-L, Brüning, B-R-Ü-N-İ-N-G, Von Papen, V-O-N-P-A-P-E-N, Autobahn, A-U-T-O-B-A-H-N.